الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde en son Hasan radıyallahu anhu'nun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı kunut ile ilgili hadisi şerifi ele almıştık. Kısaca hatırlarsak Hasan radıyallahu anh ne diyor? Allemeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelimatin ekuluhunne fi kunutul vitir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirdeki kunutta söyleyeceğim bazı kelimeleri bana ne yaptı diyor? Öğretti. Burayla ilgili bir hatırlatma yapmıştık. Demiştik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerden bir tanesine bir şey öğretmesi sadece o sahabeye has bir durum değildi. Aynı zamanda ne yapıyordu? Bütün ümmeti kapsıyordu. Yine aynı şekilde Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ne yaptığını öğrettiğini anlatıyor bize. Teşehhüdü. Şimdi diyoruz ki bu Abdullah İbni Mesud'a has bir durum değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ona bunu öğretmesi aynı zamanda neyi gerektiriyor? Diğer ümmeti için de bu hükmün, bu duanın veyahut da herhangi ne ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o sahabeye öğrettiği şey, diğer ümmeti için de geçerli olduğunu buradan anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bu duada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahum mehdini fî men hedeyt. Allah'ım beni hidayet ettiğin kulların arasına sok. Hidayet ettiğin kullarından eyle. Dedik ki hidayet kaç kısım ayrılıyor? İki kısım ayrılıyor. Neydi onlar? Hidayetin kısımları. Hatırlayan var mı? Tevfik ve irşat hidayeti. İrşat hidayeti neydi? Kişiyi doğru yola yöneltmek. Onu doğru yola yönlendirmek. Hakkı ona beyan etmek. Bu dedik ki peygamberlerin ve onların yolunda giden alimlerin yani doğru yola çağıranların herkes ne yapıyor? Bu hidayet kısmına giriyor. Bir de hidayeti tevfik dediğimiz ikinci bir kısım var dedik. Bu da yalnızca kime ait? Allah Azze ve Celle'ye ait. Eğer Allah Azze ve Celle kulun kalbini doğruya hakka açar ise o kul bu hidayetten istifade edip iman kalbine giriyor. Ve bu imanın gerektirdiği şekilde kul ne yapıyor? Amel ediyor. Ve biz bu duada yaptığımız zaman kunutta bu duada Allah Azze ve Celle'den neyi istiyoruz? Bize hidayet etmesini. Yani hem irşat hidayetini hem de tevfik hidayetini. Ondan sonra ve afini fî men afeyt. Beni afiyette kıldığın kullarından eyle. Dedik ki burada afiyetten kasıt neydi? Dünyevi ve aynı zamanda uhrevi afiyet. Dünyevi ve aynı zamanda uhrevi afiyet. Yani eğer kişi şüphelerden ve aynı zamanda ne şehvetine uygun olan şeylerden afiyette olmaz ise bu içinde bulunduğu durum onu ne yapar? Ya cehennemde azap görmeye ya da ebedi cehennem okulu ne yapar? Götürür. O yüzden dini olarak ve dünyevi olarak Allah Azze ve Celle'den bizi afiyette kılmasını istiyoruz. وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتِ Ve işlerini üstlendiğin kimselerden beni eyle. Burayı da açıklardan dedik, açıklarken demiştik ki iki çeşit velayet var. Birincisi genel olan, am olan velayet. Bu da dedik ki Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki ne? Tasarruf hakkı. Dilediği gibi ne yapar? Onların üzerinde hüküm sahibidir. İkinci velayet de sadece müminlere has olan velayet. Yani kul yaptığı amel ile Allah'ın rızasını kazanır ve Allah Azze ve Celle'nin veli kullarından değil mi? Dostlarından olur. Bu velayetil hassa sadece mümin kullara ait olan velayet dedik. وَبَارِكْ لِي فِي مَا اَعْطَيْتِ Bana verdiğin şeylerde verdiğin şeyi benim için bereketli kıl. Dedik ki bunun içine ilim girer, bunun içine amel girer, bunun içine insanın hayatı, yaşantısı, ömrü girer, zürriyeti girer. Değil mi? İlim ehlinden dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bazı ilim ehlinin kitaplarına, bıraktığı eserlere bereket vermiş. Bugün hala ne yapıyoruz? O kitaplardan istifade ediyoruz. O ilmi öğreniyoruz. Ve Allah Azze ve Celle bu hayrı bize yazdığı gibi aynı zamanda bu hayra delalet eden o insanlara da ne yapıyor? Ecrini veriyor. وَقَنِي شَرَّ مَا قَدَيْتِ Yazdığın o kötü kaderden bizi muhafaza et. Yani kötülüklerden bizi koru. Bizim hakkımızda kötülükleri dileme. Eğer bizim hakkımızda diliyorsan da o kötülükler bize ne yapmasın? Zarar vermesin. فَاِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكِ Şüphesiz ki sen hükmedersin ama kimse sana ne yapamaz? Hükmedemez. O yüzden diyoruz ki dinde, dünyevi şeylerde, kevni ve şer'i her meselede Allah Azze ve Celle her şeye hükmeder. Allah Azze ve Celle kullarını bundan hesaba çeker. Ama Allah Azze ve Celle'nin yaptığı işlerden dolayı kimse onu ne yapamaz? Hesaba çekemez. وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتِ Senin kendine veli edindiğin kimse hiçbir zaman zelil olmaz. Allah Azze ve Celle'nin kendisine veli edindiği, dost edindiği kimse hiçbir zaman ne dedik? Zelil olmaz. İlerideki rivayetlerde وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتِ Senin de sana da düşmanlık eden hiçbir zaman izzetli olamaz. Ondan sonra تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ Ey Rabbimiz sen bereketi kendinden olan ve aynı zamanda yüceler yücesisin. Yani sen pek bereketli olan ve çok yüce olansın. Diyerek burada Allah Azze ve Celle'nin yücelik vasfını mekan ve aynı zamanda makam olarak yüceler yücesi olduğunu ne yaptık? Burada aktardık. Ve Nesai'de geçen rivayetlerde diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam bu duanın sonunda ve sallallahu teala alen nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ederek ne yapıyoruz? Duayı bitiriyoruz. Dedi ki duanın kabul edilmesindeki şartlardan bir tanesi de bu. Allah Azze ve Celle'ye hamd edersin, Allah'ı översin. Onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde de salatu selamda bulunmak duanın adaplarındandır. Yine burada Beyhaki'de geçen İbn Abbas rivayeti vardı. En son o kısımda kaldık. Oraya ile ilgili konuşmamıştık. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna duaen ned'u bihi fil kunuti min salati's subh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında kunutta yani sabah namazındaki kunutta yapacağımız duayı bize öğretirdi diyor İbn Abbas Beyhaki'nin rivayetinde. Ve burada müellif diyor ki ve fi senedihi da'f. Senedinde ne var? Zayıflık var. Şimdi hadisleri bu manada iki kısma ayırıyoruz. Yani senette olan zayıflık, yani bir hadisin senedi zayıf olabilir ama metni ne olabilir? Doğru olabilir. Diğer hadisleri ne yapabilir? Destekleyebilir. Bazı hadislerin de senedinde bir sıkıntı olmaz ama metni sıkıntılı olabilir. İki durumda da ne olur? Yani senette veya metindeki olan zayıflıktan dolayı ne yaparız? O hadisi zayıflarız. Zaten daha önceki rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sadece sabah namazında değil, diğer beş vakit namazda da, farz namazlarda kunut yaptığı varid olmuştur. Bunu da ne için yapmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Aldığımız hadisleri hatırlayın. Beddua ya bir kavme beddua etmek için veyahut da bir kavme dua etmek için. O yüzden diyoruz ki beş vakit namazda, farz namazlarda gerek görüldüğünde ne yapılabilir? İmam kunut yapabilir. Bu sadece sabah namazına has bir durum değil. Diğer bütün sabah namazında olduğu gibi öğle, ikindi, akşam, yatsı içinde geçerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Arap kabilelerine beddua ederken hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de Enes radıyallahu anh'ın aktardığı hadis-i şerifte ne diyor Enes radıyallahu anh? Bir ay boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı onlara? Namazda, farz namazda kunut yaptı. Yani beş vakit namazın her son rekatında rükudan doğrulduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kunut yaptığını görüyoruz. Zaten kunutla ilgili birkaç haftadan beri tafsilatlı bir şekilde açıklamaya gittik. Bugün de kaldığımız yerden Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifle ne yapıyoruz? Dersimize başlıyoruz. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرِ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ اَخْرَجَهُ الثَّلَاثَ وَهُوَ اَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَعِلِ بْنِ حُجُرْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَ وَلِأَنَّ لِلْاَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَصَحَّهَهُ ابْنِ خُزَيْمَةَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا وَمَوْقُوفًا. Ebu Hureyre radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz secdeye giderken devenin çöktüğü gibi çökmesin. Biriniz secdeye giderken devenin çöktüğü gibi çökmesin. Dizlerinden önce ellerini yere koysun. Dizlerinden önce ellerini yere koysun. Bu hadisi 3 imam tahric etmiş. 3 imam kimdi? 3 imam dediğimiz zaman 4 sünen sahipleri kastediyoruz ama İbn-i Mace dışındakiler. Yani Ebu Davud, Nesai, Tirmizi. Bu hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'un aktardığı hadis-i şerif. Ve yine 4 imamın tahric ettiği Vail bin Hucur radıyallahu anh'u Nebi aleyhissalatu vesselam'u secdeye giderken ellerinden önce dizlerini yere koyduğunu gördüm. Vail ibn Hucur radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi secdeye giderken ellerinden önce dizlerini yere koyduğunu gördüm. Bu hadis-i şerifte nerede geçiyor? Sünen sahiplerinde. Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace'de geçen hadis-i şerif. Müellif diyor ki burada çünkü diyor birinci hadisi İbn Ömer'den rivayet edilen İbn Huzeyme'nin sahih olduğunu söylediği, Buhari'nin ise muallak mevkuf olarak zikrettiği hadis teyit etmektedir. Yani buraya bu ibareye dönüp baktığımız zaman Hafız İbn Hacer rahimeullah Ebu Hureyre hadisinin sahih olduğunu, İbn Ömer'den gelen rivayetin, yani buradaki Buhari de bunu muallak olarak senetsiz bir şekilde mevkuf olarak, yani İbn Ömer'in ameli olarak ne yapıyor? Üstteki Ebu Hureyre hadisini desteklediğini söylüyor. Ama biz biraz sonra açıklarken müellifin bu sözüne katılmadığımızı ne yapacağız? Beyan edeceğiz. Öncelikle baktığımız zaman Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisi ile Vail İbn Hucur radıyallahu anhu'nun hadisine baktığımız zaman arada bir tezatlık var mı?
Var.
Birincisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Önce elinizi koyun, sonra dizinizi koyun diyor. Vail İbn Hucur radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi secdeye giderken gördüğünde ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerinden önce dizlerini yere koyduğunu bize aktarıyor. Diyoruz ki iki rivayete de baktığımız zaman birbirlerinin zıttı olduğunu görüyoruz. O zaman diyoruz ki bu hadis-i şerifler bizim bu konu ile ilgili dönüp baktığımız zaman kişi rükudan doğrulduktan sonra secdeye gideceği zaman, secdeye eğileceği zaman öncelikle ellerini mi yere koyacak yoksa öncelikle dizlerini mi yere koyacak, bu konu ile ilgili hadisler olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadis-i şerifine dönüyoruz. Diyor ki اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبُرُكْ. Sizden birisi secde ettiğinde. Aslında burada ne dedik? Bu kalıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu uslubu kullandığı bir uslup. Burada secde ettiğinde, yani secde etmek istediğinde, yani secdeye yöneldiğinde, yoksa secde ettiğinde, yani secde ettiğin esnada önce ellerini mi sonra dizlerini mi koyacaksın? Buradan bahsedilmiyor. Yani secde, ne dedik secde esnasında? 7 aza üzerine secde edeceksin. Ama burada hadis-i şeriften kasıt ne? Secdeye gitmek istediğinde, yukarıdan kıyamdan aşağı doğru eğildiğinde manasında. Secde etmek istediğinde diyor ki فَلَا يَبْرُكْ. Ne yapmasın? Çökmesin. فَلَا يَبْرُكْ. Çökmesin. كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرِ. Devenin çöktüğü gibi çökmesin. Burada bair ibaresi kullanılıyor arkadaşlar. Bayır demek deve cinsini kastediyor. Yani hem dişisi hem erkeği bu lafzın içine ne yapıyor? Giriyor. Peki biz erkek deve demek istediğimiz zaman hangi kelimeyi kullanıyoruz? Cemel. Diyoruz ki cemel erkek deve demek. Peki dişi deve demek istediğimiz zaman ne diyoruz? Nakatun. Naka ne? Dişi deve. Cemel erkek deve. Bayır de deve cinsi. Yani bayır dediğimiz zaman hem dişisi hem de erkeği bu ibarenin içine ne yapıyor? Giriyor. Burada da Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki devenin çöktüğü gibi ne yapmasın? O kimse çökmesin. فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ Ellerini dizlerinden önce koysun. Hadisin bu kısmı ile ilgili bakarken ilim ehlinin zaten bu konuda iki görüşü olduğunu söylüyoruz. Bu hadisi ele alanlar diyorlar ki hadisin ilk kısmında deve gibi çökmesin, ikinci kısımda dizlerinden önce ellerini koysun diyorlar. O yüzden öncelikle ne yapılması gerekir diyorlar. Elleriyle kişinin secde ederken öncelikle elleriyle koyması gerekiyor diyorlar. Ama bu konuyla ilgili baktığımız zaman İbn-i Kayyim Rahimeullah bu hadisi şu şekliyle değerlendiriyor. Diyor ki asıl itibariyle baktığımız zaman diyor bu hadisin ilk kısmı ile ikinci kısmı arasında bir tezat olduğunu görüyoruz diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki devenin çöktüğü gibi çökmesin. Değil mi? İlk ibare ne? Devenin çöktüğü gibi çökmesin. Diyor ki İbn-i Kayyim Rahimullah devenin diyor nasıl çöktüğü insanlar nazarında da bilinen bir şeydir. Öncelikle deve diyor çökerken ön tarafını ne yapar? Aşağı verir. Çökmek istediği zaman önce ön tarafını aşağı verir sonra arka tarafını aşağı verir. Yani bu hadisten anlaşılan ne? Öncelikle ön tarafını yukarıyı ne yapmayacaksın? Koymayacaksın. Yani bu hadiste diyor asıl itibariyle ilk ibareye dönüp baktığımız zaman önce ellerini koyma, dizlerini koy anlaşılıyor. Peki diyorlar ki o zaman hadisin ikinci kısmını nasıl anlayacağız? Orada ibare daha açık değil mi? فَلْيَدَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ Dizlerinden önce ellerini yere koysun. Diyor ki burada arkadaşlar hadisin diyor ravilerinden bazıları hata ile öncelikle dizlerini koysun diyeceğine öncelikle ne yapmış diyor? Ellerini yere koysun diyerek ibarelerin diyor yerini değiştirmiş. Burada bir kalp gerçekleşmiş. Yani bunu örnek olarak şöyle söylüyor. Diyor ki başka hadis-i şeriflerde de diyor bunu görüyoruz. Bir hadis-i şerifte inne bilalen yu'ezzinu bileylin fekulu veşrabu hatta yu'ezzine ibnu ummu mektum. Diyor ki Bilal radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da oruç tutmayla alakalı ne diyor? Bilal radıyallahu an geceliğin ne yapar? Ezan okur. Yani imsak vakti girmeden önce. Diyor ki kulu veşrabu yiyin için hatta yu'ezzine ibnu ummu mektum. İbni Ummu Mektum'un ezanını duyana kadar ne yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Yiyin için. Yani Bilal radıyallahu anh ezan okuduğunda hala imsak vaktinin girmediği o ilk ezan. İbni Ummu Mektum'un okuduğu ezan hangisi? Sabah namazının vaktinin girdiği, oruca başlandığı o ezan. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Bilal ezan okunduğu zaman yemeğe içmeye devam edin. Ta ki İbni Ummu Mektum ne yapana kadar? Onun ezanını duyana kadar. Ebu Bekir bin Ebi Şeybe bu hadisi rivayet ederken diyor ki İbn-i Ummu Mektum yu'ezzinu bileylin fekulu veşrabu hatta yu'ezzine bilalen. Ne yapıyor hadisteki lafızları? Yerini değiştiriyor. Hatadan dolayı. Diyor ki İbn-i Ummu Mektum gecelin ezan okur. Diyor yemeğe içmeye devam edin. Ne zamana kadar? Ta ki Bilal'in ezanını duyana kadar. Asıl itibariyle hangi rivayet doğru? İlk rivayet doğru değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına dönüp baktığımız zaman Bilal radıyallahu anh ilk ezan okuyor. İbn-i Ummu Mektum radıyallahu anhu da ikinci ezan okuyor. Burada bu hadisi rivayet eden ravinin kalp yaptığını yani lafızların yerini değiştirdiğini, hata ile değiştirdiğini görüyoruz. Başka bir hadis-i şerifte yani burada şu şekliyle geliyor. Yani İbn-i Kayyim Rahimullah da buraya değiniyor. Diyor ki hadisin zaten diyor ilk kısmı açık. Devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Zaten diyor burada deve öncelikle ön tarafıyla çöküyor. O yüzden burada diyor ravi hata etmiş olmalı ki buradaki bir hata yani kalp yerleri önce dizlerinizi koyun diyeceğine ne diyor önce? Ellerinizi koyun çünkü diyor hadisin diyor ilk kısmı da ne yapıyor? Bunu teyit ediyor. Zaten diyor ikinci hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman diyor Vail İbni Hucur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi önce diyor dizlerini yere koyduğunu gördüm diyor.
Yani bu hadisin diğer türlü rivayeti var mı? Yok yani.
Diğer türlü rivayeti yok.
Yok. Elimizde olan bu.
Elimizde olan bu.
Yani
bu
İbni Kayyım'ın sözü ama burada teşebbühü yani yer edilen şeyin bu olduğunu delili neydi? Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada devenin çöktüğü gibi çökmeyin derken başka bir şey
tartışıyor. İşte onu ileride şimdi ona da değineceğiz. Başkaları bazı alimler yani karşı görüşte olanlar başka bir değişik bir açıdan da olaya değiniyorlar. Ona ileride değineceğiz. İbn-i Kayyım Rahimullah burada şeyi hadisi kendi içinde değerlendirirken yani bir sonraki hadiste önce dizleriyle çöktü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerinden önce ibaresi geliyor. Burada da diyor ki hadisin ilk kısmı zaten Vail İbn-i Hucur radıyallahu anhu'nun hadisiyle muvafık. Burada diyor ikinci kısımdaki diyor ki bu rivayet eden ravilerin hatasından diyor gerçekleşmiş olabilir. Çünkü diyor başka hadislerde de ne yapıyoruz bunu? Görüyoruz. Biraz önceki Bilal radıyallahu anhu ile İbn-i Ummu Mektum'un hadisindeki yani Ebu Bekir İbn-i Şeybe'nin bunu kalp yaptığı gibi yerlerini yanlışlıkla hata ile değiştirdiği yani, gibi.
Kitabın diğer hadisler, rivayetlerle ortaya çıkardığı durumlar var. Bunda böyle bir şey yok. O yüzden
daha sonradan yine başka bir hadis-i şerifi burada örnek olarak getiriyor. Diyor ki La yezâlu yulqî finnâri fetekûl hel min mezid. Diyor ki insanlar ahiret günde, kıyamet gününde cehenneme atıldığında cehennem ne der? Hel min mezid. Daha var mı? İlla en kâl. Hadis bu şekilde devam ediyor. Diyor ki ve emmel cennetu feyunşi'ullâhu lehâ halkan yuskinuhum iyyâhâ. Ama diyor cennet için Allah Azze ve Celle bazı mahlukatını yaratır ve orada onları ne yapar? İskan ettirir. Aynı hadiste yine aynı şekilde ravi burada kalp ediyor, rivayetlerin yerini değiştiriyor. Diyor ki وَأَمَّا النَّارُ فَيُنْشِئُ اللّٰهُ لَهَا خَلْقًا يُسْكِنُهُمْ اِيَّهَا. Diyor ki aynı şekilde nar için yani cehennem için Allah Azze ve Celle ne yapar? Oraya ait kullar yaratır ve onları orada ne yapar? İskan ettirir. Aslında diyorlar ki burada bu ilk ne ile ilgili? Cennet ile ilgili kısım. Ravi burada hata ettiğinden dolayı, lafızların yerini karıştırdığından dolayı bu şekliyle rivayet etmiş diyor. Ve yine dizlerin ellerden önce koyulması ile ilgili Ömer radıyallahu anhu'dan, İbrahim en-Nakhai rahimullah'tan, Müslim ibn Yesar, Süfyan es-Sevri, Şafii, Ahmet, İshak ve bu Ebu Hanife rahimullah öncelikle dizlerin yere koyulmasını gören alimlerden, mezhep imamlarından da baktığımız zaman Ebu Hanife, İmam Ahmet ve İmam Şafii öncelikle dizlerle yere gidilmesini gören alimlerden. Bunu da bize aktaran kim? İbn-i Mundir rahimullah. Ellerin dizlerden önce koyulmasıyla ilgili meşhur olan İmam Malik rahimullah'tan gelen rivayet. Onun tercihi ne? Dört mezhep imamlarından bir tanesi İmam Malik rahimullah. Diyor ki önce ellerle gidilir, sonra akabinde dizlerle gidilir. Yine ellerin önce koyulmasının meşru olduğunu söyleyenler şöyle bir açıklama daha getiriyorlar hocam. Diyorlar ki devenin dizleri ön ayaklarındadır. Devenin dizleri ön ayaklarında. Kırılma yerleri burada ya. Diyorlar ki devenin dizleri ön ayaklarında olduğu için önce deve ne yapıyor? Dizleriyle çöküyor. O zaman ona muhalefet etmek için ne yapacağız? Ellerimizle çökeceğiz. Peki diyorlar o zaman bu vakaya demek ki hani vaka üzerinden gidiyoruz. Diyorsunuz ki devenin çöküşünde nedir? Önce ön tarafı. Buradan ne diyorsunuz? Devenin çöktüğü gibi çökmeyin. O zaman dizlerinle başlayacaksın diyorsunuz. Peki biz size dersek ki devenin dizleri ön ayağında kırılma yerleri burası. Siz bunu inkar ediyor musunuz? Diyorlar ki hayır. Devenin diyor dizleri ön ayağında olabilir. Ama diyorlar ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Yani burada diyor bir vasıf var. Yani devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Yani önce ön tarafınızı yere koymayın. Bu anlaşılır diyor. Eğer diyor sizin dediğiniz gibi önce dizleri koymayın. Anlaşılsa idi. O zaman diyor şöyle bir ibare gelmesi lazımdı. فَلَا يَبْرُكْ مَا يَبْرُكُ عَلَيْهِ الْبَعِيرِ Devenin üzerine çöktüğü gibi siz de çökmeyin. Yani dizleriyle çöküyor ya deve. Eğer burada dizler bizatihi kastedilse idi, o zaman ibare böyle söylenmesi gerekir diyorlar. Yani devenin üzerine çöktüğü gibi dizleriyle siz de ne yapmayın? Çökmeyin. Ama Allah Resulü diyor ki devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Burada diyor bir heyet var, bir sıfat, bir vasıf var. Deve öncelikle diyor ön kısmıyla ne yapar?
Çöker.
Çökmeye geçtiği için diyorlar ki sizin bu ibareniz de ele alsak dahi bu ibareden bu asıl manasıyla ne yapmaz? Çıkmaz. Anlaşılmaz. Vail İbni Hucur radıyallahu anhunun hadis-i şerifine de gelip baktığımız zaman diyoruz ki asıl itibariyle bu Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayetini ne yapmıyor? Ters düşmüyor. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayetinde ne dedik? İlk kısmında devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Deve de ön kısmıyla çöktüğü için o yüzden ne diyoruz biz? Öncelikle neyle çökülmesi gerekiyor? Dizler ile çökülmesi gerekiyor. Zaten Vail İbni Hucur radıyallahu anhu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi önce dizleriyle çöktüğünü, daha sonradan ellerini koyduğunu bize aktarıyor. Ve yine burada biraz önce söyledik İbni Hacer rahimeullah İbni Ömer hadisini ondan Buhari'nin de aktardığı muallak olarak, mevkuf olarak aktardığı hadisi burada Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisine delil olarak onu güçlendirdiğinden bize bahsediyor. Öncelikle diyoruz ki Buhari bunu muallak olarak senetsiz rivayet etmiş. İkinci olarak da Buhari bunun kime ait olduğunu söylüyor.
Mevkuf,
İbn Ömer'e ait olduğunu söylüyor. Bizim için sahabenin sözü veyahut da fiili direkt olarak hüccet midir? Değildir. Değil mi? Aynı zamanda niye öyle diyoruz? Çünkü bunun muhalifinde, buna muhalif olan diğer sahabelerden başka rivayetler var. Enes radıyallahu anh bunun tam zıttını Ömer radıyallahu anhu'dan Abdullah İbni Mesud'dan aktarıyor. Diyor ki İnnehum kânû yebdaûne birukabihim kable eydihim. Onlar diyor ellerinden önce dizleriyle başlardı. Şimdi bu tarafta İbni Ömer'in fiili var. Öbür tarafta Abdullah İbni Mesud'un Hazreti Ömer'in fiili var. Sonuçta iki tarafında kendi hadisini güçlendirecek neyi var? Delilleri var. Sahabeden rivayetleri var. O yüzden diyoruz ki Hafız İbni Hacer asıl itibariyle görüşü ne? Öncelikle ellerle gidilmesi. O yüzden burada neyi delil olarak getiriyor? Ziyade olarak Abdullah İbni Ömer'in fiilini. Ama biz diyoruz ki bunun akabinde Enes radıyallahu anhu'nun aktardığı ney var? Diğer sahabelerden, Ömer radıyallahu anhu'dan, Abdullah İbni Mesud'dan başka rivayetler var ve bunun zıttına. O yüzden diyoruz ki müellifin buradaki söylediği söz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisini güçlendiriyor ise öbür taraftan Enes radıyallahu anhu'nun aktardığı hadiste neyi güçlendirir? Vail bin Hucur radıyallahu anhu'nun hadisini güçlendirir. O zaman bu manada baktığımız zaman iki hadisin birbirinden bir üstünlüğü yok. İkisini de delillendiren, güçlendiren sahabenin fiilinin olduğunu görüyoruz. O yüzden diyoruz ki bu meseleler asıl itibariyle ilim ehlinin arasında ihtilaf ettiği ve bu ihtilafın günümüz alimlerine kadar taşındığını görüyoruz. Yani bu konuda bakıldığı zaman açık, net, bu budur, şu şudur diyebileceğimiz bir mesele değil. Çünkü bu taraflarkiler bu delilleri açıklarken bu şekliyle yorumluyor. Karşı taraf ona reddiye verirken başka bir şekliyle yorumluyor. Burada kişi eğer bu delillerden bir tanesine kendini mutmain görüyor ise, o tarafın alimlerinin görüşlerini alıyor, o deliller üzerine hareket ediyor ise, biz o kimseyi bundan dolayı ne yapamayız? Kınayamayız. Ama bir diğeri de diğer alimlerin görüşünü alıp o hal üzerine hareket ediyor ise o kimse de karşısındakini ne yapamaz? Bu manada, bu anlamda küçümseyemez. O yüzden diyoruz ki yani bu deliller ortada. Alimlerin olaya bakış açısı, tercihi ne oluyor? Farklı farklı olabiliyor. Burada ben İbn-i Kayyim Rahimahullah'ın bu görüşüyle ilgili zikretmemdeki sebep, yani iki hadisin arasını ne yapmaya çalışıyor? Cem etmeye çalışıyor. Yani diyor ki aslında Vail bin Hucur radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun aktardığı hadise muhalif değil. Şimdi buraya niye değindik? Çünkü diyoruz ki bizler eğer iki delil arasında bir taarruz yaşıyor isek şu mertebeleri takip etmemiz gerekiyor. Öncelikle ne yapmaya gidiyoruz? Bu iki hadisi cem etmeye gidiyoruz. Neden? Çünkü eğer biz iki hadisi cem etmeye çalıştığımız zaman, bir arada toplayıp ikisinden bir hüküm çıkarmaya çalıştığımız zaman, iki hadisi de ne yapmış oluyoruz? Kabul etmiş, ikisini de veyahut da ikisinden herhangi bir tanesini reddetmemiş oluyoruz. İkisinden bir tanesini ne yapmamış oluyoruz? Reddetmemiş oluyoruz. Eğer direkt tercihe gittiğimiz zaman ne diyoruz? Bu racih diyoruz bu hadise. Diğerine mercuh diyoruz. Bu ne demek? Bu doğru, bu yanlış. Bunun hükmünü ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Ortadan kaldırıyoruz. O yüzden diyoruz ki ilk olarak ilim ehlinin yaptığı taarruz görünen, birbirine zıt görünen hadislerde neye gidiyorlar? Cem'e gidiyorlar. Öncelikle cem etmeye çalışıyorlar. Eğer cem etmek mümkün değil ise o zaman nereye geçiliyor? İkinci mertebeye geçiliyor. O da arkadaşlar eğer hadislerin ne zaman nazil oldukları vakitleri biliniyor ise nasık, mensuh diyoruz ya, o kısma geçiyoruz. Mesela bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh, örnek veriyorum, hicretin 3. senesinde söylemiş. Vail bin Hucur radıyallahu anhu da bunu hicretin 9. senesinde görmüş. Tarihleri biliyoruz. Yani hadislerin anlatılışından veyahut da sahabelerin İslam'a girişinden veyahut da tam tersi söyleyelim. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun Müslüman oluşu değil mi? İslam'ın son yıllarında. Vail İbni Hucur'un İslam'ı daha önce. Diyoruz ki Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisi aktarıyor. Çünkü onun diyoruz Müslüman oluşu ne zaman? Hicri işte 7 idi, 8 idi. O zaman diyoruz ki bunun tarihi ondan daha sonra. O zaman demek ki İslam'ın ilk yıllarında böyleymiş. Daha sonradan hüküm nesk edilmiş. Bu şekliyle uygulanmaya başlamış. Değil mi? O zaman niye gidiyoruz ikinci olarak? Eğer tarihler biliniyor ise nesih mensuh olayına dönüyoruz. Kimin öbürküsünün diğerini nesk ediyor ise o zaman o nesk edenin hükmüyle devam ediyoruz. Zaten nesk edilen ne yapıyor? Hükmü ortadan kalkmış oluyor. Eğer bu da mümkün değil ise o zaman neye gidiyoruz? Tercihe gidiyoruz. O zaman hadisler arasında tercihe gidiyoruz. Hadislerin senetlerine bakıyoruz. Metinlerine bakıyoruz. Değil mi? Bu tercihin de ilim ehli arasında neyi var? Tercih etmenin şartları var. O kural ve kaideler uygulandıktan sonra ilim ehli ne yapıyor bunu? Tercihe gidiyor. Bazıları bu tarafı tercih ediyor delillerden dolayı. Bazıları öbür tarafı tercih ediyor. Ama tercih kaçıncı sırada geliyor? Üçüncü sırada. Peki tercih de edemiyor isek, bu vasıflar da mümkün değil ise, o zaman diyoruz ki dördüncü olarak ilmi kime döndürüyoruz? Allah Azze ve Celle'ye döndürüyoruz. Yani işin içinden çıkamıyorsak diyoruz ki Allahu Alem. En doğrusunu kim bilir? Allah bilir. Burada en son aşamada buraya gidiş sebebimiz bu dinin bize eksik anlatıldığı manasına gelmiyor. Bizim anlayışımızda, bizim bakış açımızda, bizim ilmimizdeki kısırlıktan, eksiklikten dolayı hakkı biz ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. İlmimizin eksikliğinden dolayı hakkı göremiyoruz. Ayırt edemiyoruz olarak algılıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. Bugün sizin üzerinize nimetimi tamamladım ve dini de ne yaptım? Kemale erdirdim. Yani bu dinde eksik kalan hiçbir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dini hakkıyla, en doğru bir şekliyle bize ne yapmış? Ulaştırmış, aktarmış. Ama bizim bunu algılamada, anlayışta, değil mi? Sıkıntılarımız olduğu için ne yapamıyoruz? Bazen hakkı göremiyor olabiliyoruz. O zaman diyoruz ki bu dört aşamada, dört mertebede eğer hadisler arasında taarruz varsa, birbirleriyle çakışıyor ise bu açıdan ele alarak ne yapıyoruz bunu? Durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ve yine İbn-i Kayyim rahimeullah buna, yani bu delillere bu şekliyle tevcih ettikten sonra, açıkladıktan sonra nazari olarak da diyor ki bu böyledir. İnsanın diyor fıtratı gereği, insanın fıtratı gereği secdeye diyor eğileceği zaman öncelikle diyor secdeye yakın olan azasını koyar. Fıtrat diyor bunu gerektirir. Ayaktan diyor öncelikle çökmek istediğin zaman, eğilmek istediğin zaman, dizlerini kırdığın zaman önce neren diyor tabiat gereği, yaratılış gereği aşağı doğru gidiyor? Dizlerin. O yüzden diyor önce dizlerini koyarsın, daha sonradan ellerini koyarsın, daha sonradan burnunu ve alnını koyarsın. Kalkarken de diyor önce burnunu ve alnını kaldırırsın, sonra ellerini kaldırırsın, daha sonradan da dizlerini kaldırarak ne yaparsın? Bir sonraki rekata kalkarsın. Yani bu diyor deliller olarak hani bu şekliyle tevcih ediyor. Bununla birlikte nazari olarak baktığımız zaman diyor insanın diyor yaratılışı, vücut yapısı secdeye giderken önce dizlerinin koyulmasına daha münasip diyerek bunu neye delil getiriyor? Biraz önceki söylediği söze delil göstererek söylediği sözü bununla ne yapmak istiyor? Desteklemek istediğini görmüş oluyoruz. Bu hadis-i şerif ve bunun dışındaki hadis-i şeriflere baktığımız zaman arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizi hayvanlara benzemekten, onlara teşebbüh etmekten yasakladığını görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine dönüp bakın. Köpeğin ellerini uzattığı gibi ellerinizi uzatmayın, secdede ne yapmayın, dirseklerinizle bu kısmı, yani dirseklerden ellere kadar olan kısmı ne yapmayın, yere koymayın. Başka bir hadis-i şerife dönüyoruz. Karganın bir şeyi gagaladığı gibi ne yapmayın diyor, namazı kılmayın. Tilkinin diyor sağa sola bakındığı gibi namazda ne yapmayın, sağa sola bakınmayın. Bu hadis-i şerifler ve bunun dışındaki hadis-i şerifler neyle alakalı? Namazda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyleri yasaklarken bize ne ile örneklendiriyor bunu? Hayvanların hareketleriyle örneklendiriyor ki bunlara benzemeyin. Çünkü insan yaratılış olarak değil mi? Kendisine tekrim edilmiş bir varlık. O yüzden hayvanlara benzemek bize yasaklanmış. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başka hadis-i şeriflerine de dönüp bakıyoruz. Hatta bize namazın dışında da neyi öğretiyor? Hayvanlara benzemememiz gerektiğini öğretiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden birisi eğer birine bir hediye verirse, bir şey verirse sonradan diyor onu ne yapmasın? Ondan geri almasın. Eğer diyor ondan geri alırsa o kimsenin diyor misali şuna benzer. Hangi hayvanı orada örnek veriyor? Köpeği değil mi? Köpeğin diyor kusup sonradan diyor kusmuğunu yemesi gibidir. Yani bir şeyi birisine hediye edip o hediye ettiğin şeyi diyor ondan geri istemen, hediye ettikten sonra geri istemen, o insanın diyor misali aynı diyor köpeğin misali gibidir. Bir şeyi kusar yer, kusar sonra kustuğunu ne yapar? Yeniden yer. Yine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken konuşan kimseyi kime benzetiyor? Hangi hayvana benzetiyor? Diyor ki cuma günü imam hutbe verirken konuşan kimse diyor ki sırtına kitaplar yüklenmiş eşeğe benzer diyor. Yani oraya gelmişsin, imam konuşuyor, orada ne yapman gerekiyor? Susup o vacip olan hutbeyi dinlemen gerekiyor. Hani oraya gelip de bunu yapmıyorsan, hala konuşuyor isen sırtına kitaplar yüklenmiş eşek gibidir diyor o insan. Yani burada da baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığını görüyoruz. Namaz dışında da insanların hayvanlara benzemesini nehyettiğini, yasakladığını görüyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. İki tarafında kendine göre ne var? Delilleri var. Ve bunları farklı farklı açılardan değerlendirerek güçlendiriyorlar. Dediğimiz gibi bu konular bizim aramızda ihtilaf çıkartacak, problem olacak meseleler değil. Fer'i, fıkhi meseleler. Herkes deliliyle, değil mi? Ulaştığı deliliyle ne yapar? Amel eder. Bir taraf öbür tarafa, diğer tarafta başka bir tarafa ne yapamaz? Bundan dolayı onu kınayamaz.
Şöyle desek hocam, yani mesela devenin çöktüğü gibi çökmeyin. Ne bileyim işte hani lambır lumbur çökmeyin.
Üçüncü görüş olarak iyi hatırlattım bunu. Üçüncü görüş olarak da, yani bu iki görüşün dışında, üçüncü görüş olarak da olayı bu şekliyle yorumlayan alimlerin olduğunu da görüyoruz. Yani diyorlar ki buradan kasıt, deve gibi çökmeyin. Hani bizim Türkçe'de de kullanılan bir tabir değil mi? Hani böyle çökmek ne demektir? Deve gibi çökmek, hani lambur lumbur namaz kılarken bazen duyarsın değil mi? Herkes secdeye giderken böyle patır kütür bir sesler çıkar. Hani ne? Devenin çöktüğü gibi lambur lumbur çökmeyin. Nasıl çökün? Yavaş, sessizce, ses çıkarmadan, değil mi? Bu şekliyle de yorumlayan alimlerin olduğunu da ne yapabiliriz burada? Başka bir görüş olarak aktarabiliriz. Çünkü delillere bakıldığı zaman delillerde net, açık, %100 bu doğru, tercih yapalım, değil mi? Öbür delil de yanlış, bu delil sahih, diğer rivayet zayıf, ne yapamıyoruz? Diyemiyoruz. O yüzden ilim ehli ne yapmış bu konuda? İhtilaf ettiğini görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ اِذَا قَعَدَ لِلْتَشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَ وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى وَأَخَذَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ السَّبَّابَ رَوَاهُ مُسْلِمْ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامِ. Burada da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi teşehhüdde oturduğu zaman sol elini sol dizinin üzerine, sağ elini de sağ dizinin üzerine koyardı. Parmaklarını Arapça 53 şeklinde kapatır. Burada o ibare geçiyor. Parmaklarını Arapça 53 şeklinde kapatır ve işaret parmağı ile işaret ederdi. Ve işaret parmağı ile işaret ederdi. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etmiş. Müslim'in başka bir rivayeti de şöyledir. Bütün parmaklarını kapattı. Baş parmaktan sonraki işaret parmağı ile de işaret etti. Bütün parmaklarını kapattı. Baş parmaktan sonraki parmağı ile de işaret etti. Bu hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselam kâne izâ qa'ade litteşehhüdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüde oturduğunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüde oturduğunda. Hangi teşehhüd? Diyoruz ki lafız genel manasıyla geldiği için diyoruz ki ilk teşehhüde ve aynı zamanda son teşehhüdü de ne yapıyor bu ibare? Kapsıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz sonra da açıklayacağımız vasıflarda, şekillerde ellerini ne yapardı? Teşehhüde oturduğunda o şekliyle tutardı. Diyoruz ki aynı zamanda bu farz namazları kapsadığı gibi nafile namazlarda ne yapıyor arkadaşlar? Kapsıyor. Çünkü hadisin metnine baktığımız zaman sadece farzlarda bunu yapardı veyahut da nafilelerde bunu yapardı diye bir ibare ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Lafız genel olduğu için ne yapıyoruz? Her iki tarafa da hamletmiş oluyoruz. Diyor ki وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sol elini ne yaptı? Sol dizinin üstüne, sol baldırının üstüne koyardı. Ondan sonra diyor ki وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى. Sağ elini de ne yapardı? Sağ elinin dizinin üst kısmına veyahut da sağ elinin baldırının üzerine ne yapardı? Koyardı. Burada ravi bunu açıklarken neden sağdan başlamamış da önce sol elden başlamış? Neden önce sol elini koyardı diyor sonra sağ ele geçiyor? Normalde biz usul olarak, edep olarak, adap olarak değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine bize bakıyoruz. Abdestine bakıyorsunuz. Önce ne diyor? Sağ kolunu yıkardı. Sonra sol kolunu yıkardı. Neden bu hadis-i şerifte bize aktarılırken önce sol el, sonra sağ elden bahsediliyor? Çünkü ilim ehli diyor ki böyle. Çünkü sol elin ile ilgili anlatacağı şey kısa. Sol elinin parmaklarını ne yapardı? Sol dizinin üzerine koyardı. Ama sağ eliyle ilgili anlatacağı bir şeyler var. O yüzden diyor ki sol eli ne yapayım? Bir dışarı çıkartayım o bitsin. Ondan sonra sağ ele geçiyor ve orada ne yapıyor? tafsilatlı bir şekilde bahsedeceği için burada sağ el, sol ele ne yapılmış? Geciktirilmiş. Sol el, sağ ele takdim edildiğini görüyoruz. Daha sonradan diyor ki وَاَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ diyor ki ellerini 53 şeklinde kapatırdı. Ellerini 53 şeklinde kapatırdı. Bu ibareyi söylediğimiz zaman kim bir şey anlıyor? Ellerini 53 şeklinde kapatmak ne demek? Diyoruz ki arkadaşlar bu ibare o dönemde Araplar arasında böyle bir hesap şekli vardı. Ellerin hareketleriyle bazı sayılar ne yapılıyordu? Kast ediyordu. İlim ehli bunu açıklarken diyor ki bir insanın diğer dört parmağını açık tutup serçe parmağını kapaması, avucunun içine doğru katlaması diyorlar ki bu bir. Eğer bunun yanına yüzük parmağını da katlarsan diğerleri açık durursa bu kaç? İki. Eğer orta parmağını da bunun yanına katlarsan? Üç. Eğer bu şekliyle dururken serçe parmağını yukarıya kaldırırsan? Dört. Eğer onun yanına yüzük parmağını da kaldırırsan? Beş. Hepsini kaldırıp yüzük parmağını aşağı tutarsan? Diyorlar ki altı. İşte serçe parmağını baş parmağının altına doğru kapatırsan? Yedi. Onun üzerine yüzük parmağını kapatırsan? Sekiz. Onun üzerine orta parmağını kapatırsan? Dokuz. Bu şekliyle bunu ne yapıyorlar? Dokuza kadar böyle. Yine onu ile ilgili böyle hareketler var. Diyorlar ki eğer bu sağ elinde yaptığın hareketleri sol elinde yaparsan yani 9'a kadar yaptığını hareketlerin aynısını sol elinde yaparsan burası yüzler basamağı oluyor. Yani şöyle yaptığın zaman 1 diyorduk değil mi? Sol elinde yaptığın zaman kaç oluyor? 100. 100 oluyor. Bu onlar ile ilgili yapılan hareketleri sol elinde yaparsan burası kaçlar basamağı oluyor? Binler. Yani birler basamağını sol eliyle aynı yaptığın hareketleri bu tarafta yaptığın zaman yüzler basamağı oluyor. Ondan 20'ye kadar veyahut da onluk basamaklar var ya 10, 20, 30, 40, 50. Sağ elinle yaptığın o hareketleri sol eline yaptığın zaman onlar kaçlar basamağı oluyor? Binler basamağı. Böyle bir hesap kitap sistemi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu harekette diyor ki ne diyor Arapça'da o hesap kitap sistemine göre 53'e benzediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini diyor 53 şekliyle kapatırdı. O da ilim ehli diyor ki arkadaşlar bu 53'ten kastın şu olduğunu söylüyorlar. Serçe parmağınızı avucunuzun içine doğru kapatıyorsunuz. Onun yanına yüzük parmağınızı kapatıyorsunuz. Onun yanına neyi kapatıyorsunuz? Orta parmağı da kapatıyorsunuz. Ondan sonra baş parmağınızı da onların üzerine kapatıyorsunuz. Şu işaret, başka rivayetlerde gelecek, onu da değineceğiz. Şu işaret, yani üç parmağı avuzun içine kapatın, baş parmağı da onların üzerine kapatın. İşaret parmağı ne olarak kalıyor? Açık olarak, onunla işaret halde kalıyor. Ve elinizi dizin üzerinize böyle koyduğunuz zaman, diyoruz ki bu 53 şekli. Daha sonradan rivayet, başka bir rivayette Müslim'de yine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmakların hepsini kapattı ve diyor ibhamdan sonra gelen işaret parmağını kastediyor. İbhamdan sonra gelen, baş parmaktan sonra gelen parmağıyla ne yaptı? İşaret etti. İlim ehli diyor ki arkadaşlar gelen rivayetlere dönüp baktığımız zaman bazıları iki, bazıları bu şekli üç vasıfta değerlendiriyor. Birincisi gösterdiğimiz gibi serçe, yüzük, orta parmak kapanıyor. Baş parmak onların üstüne kapanıyor. İşaret parmağıyla da ne yapıyoruz? İşaret ediyoruz. Başka rivayetlerde Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh aktarıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturduğunda diyor ki iki parmağını kapatır. Yani serçe ve yüzük parmağını kapatır. Orta parmağıyla baş parmağını ne yapardı? Halka yapar, birleştirir. İşaret parmağında ne yapardı? Onunla da işaret ederdi. Üçüncü bir şekil olarak bazı ilim ehli diyor ki ilk şekile benzeyen bir şey serçe parmağı, orta parmak ve aynı zamanda yüzük parmağını kapatıyorsunuz. Baş parmağını onların üzerine değil de serçe parmağının altında açık olarak ne yapıyorsunuz? Tutuyorsunuz yani şu şekilde. Diyorlar ki bu üç şekliyle hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olduğunu görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalar var arkadaşlar. Diyoruz ki insandaki her uzvun namazda neyi vardır arkadaşlar? İbadette bir rolü vardır. Yani teşehhütte bu şekilde oturmak, bu sağ elin olması gereken ibadetteki, ibadete iştirak ettiği nokta olarak ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Hatta ikinci faydede de şunu zikredebiliriz. Hatta bazı azalardan vücutta iki tane olmasına rağmen bazılarının namazdaki hareketiyle bazılarının namazdaki hareketi birbirinden ne yapabilir? Farklı olabilir. Sol elimizi açık bir şekilde dizimizin üzerine koyup beklerken sağ elimizde ne yapıyoruz? İşaret ediyoruz. Burada da işaret parmağı var. Burada da işaret parmağı var. Ama bu işaret parmağının duruşu ile veyahut da diğer parmakların duruşu ile sağ elimizdeki parmakların duruşu bir değil. Yine burada اِذَا قَعَدَ لِتَّشَهُّدِ teşehhüde oturduğunda. İlim ehli buradan diyor ki, demek ki diyor teşehhüd ne yapılması gerekir? Oturarak yapılması gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış teşehhüdü? Oturarak yaptığı bize aktarılıyor. Yani bir insan yanlışlıkla teşehhüde oturmadan kalksa ve ayakta teşehhüdü yapsa, sonradan otursa ne diyoruz biz? O teşehhüdü ne yapması gerekiyor? İade etmesi gerekiyor. Demek ki teşehhüd ne yapılması gerekiyor arkadaşlar? Oturarak yapılması gereken teşehhüdün yeri, oturarak yapılması gereken durum diyoruz. Yine burada Vail İbn Hucur radıyallahu anhu diyor ki kabada isneyn min asabihi ve halaka halkaten thumme rafa asbaha. Ahmet ve Nesai bunu aktarıyor. Biraz önce Abdullah İbn Zübeyr dedik. Vail İbn Hucur radıyallahu anhu bunu aktarıyor. Bu hadis-i şerifi. İkinci şekliyle ne dedik? İki parmağını kapatıyor. Orta parmağıyla baş parmağını birleştirip ne yapıyor? İşaret parmağıyla da işaret ettiğini söylüyoruz. Peki diyoruz ki burada eller ikisi de dümdüz olsa, yani sağ elde sol el gibi dizin üzerinde, sağ dizin üzerine koyulsa burada bir sıkıntı var mı? Diyoruz ki burada arkadaşlar namazın sıhhatini etkileyecek bir durum değil. Yani buradaki sağ elle yapılan bu hareket, yani işaret parmağıyla işaret etmek eftaliyete ne yapıyor? Delalet ediyor. Bir insan sağ elinde sol dizi sağ dizinin üzerine açarak koysa o adamın biz ne namazı batıl olabiliyor diyebiliriz ne de başka bir şey diyebiliriz. Ama sünnete uygun olan, en layık olanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı, öğrettiği şekli diyebiliriz. Burada yine başka bir fayda olarak arkadaşlar, bazı ilim ehli diyor ki teşehhütte oturma şekli de yaptığımız bu hareketi ne diyorlar? İki secde arasında da ne yapmamız gerekir? Yapmamız gerekir. İbn-i Hüseymin rahimahullah bu görüşte. Diyor ki hadislere genel manasıyla baktığımız zaman diyor ki teşehhütte de bunun böyle geldiğini ne yapıyoruz? Teşehhütte geldiğini gördüğümüz gibi diyor ki iki secde arasında da bunu engelleyecek, buna mani olacak bir durumu görmüyoruz. Hatta Ahmet İbn Hanbel'den Müsned'indeki rivayette Vail bin Hucur radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselam namazını aktarırken diyor ki Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yada'u el yedil yumna beyne secdeteyni kema vasafe fit teşehhudi. Yani Ahmet İbn Hanbel'in gelen rivayetinde diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında oturduğunda sağ elini koyardı. Nasıl? Teşehhütte koyduğu gibi. Sağ elini teşehhütte koyduğu gibi ne yapardı? İki secde arasında oturduğunda da koyardı. Yani bu hadisin bu lafzıyla, İmam Ahmed'in Müslim'deki lafzıyla geliş şekline baktığımız zaman bazı alimler bu hadisi sahihliyorlar. Bazı alimler de ne yapıyorlar? Zayıflıyorlar. Cumhurun bu konudaki görüşü iki secde arasında eller ne yapılır? Dümdüz şekilde sağ elde, sol elde baldırın üzerine dümdüz şekilde birbirlerine bitişik, kıbleye bakar şekliyle ne yapılır? Tutulur diyorlar. Bunu da şu şekliyle açıklıyorlar. Diyorlar ki, namazda her oturuşun diğer bir oturuştan ayırt edici neyi vardır? Özelliği vardır. Diyorlar ki, iki secde arasında eller ne yapılır? Dümdüz bir şekilde ile baldırların üzerine koyulur. Ve yönleri nereye doğrudur? Kıbleye doğrudur. Bu diyor iki secde arasındaki oturuştur. Diyor ki ilk teşehhüdü bundan ayıran nedir? Sağ elin biraz önceki vasfettiğimiz şeklidir. Oturuş şekli aynı mı? Aynı. İftiraş oturuşu. Yani sol ayağımızın üzerine oturuyoruz. Sağ ayağımızı dikiyoruz ve parmaklarımızı büküyoruz. Parmaklar hangi yöne doğru dönüyor? Kıbleye doğru. Hangi ayağımız bu? Sağ ayağımız. Buna ne diyoruz biz? İftiraş oturuşu. İki secde arasındaki oturuştan farkı ne? Elimizdeki sağ elimizin parmaklarıyla ya halka yapıp işaret ediyoruz veyahut da hepsini kapatıyoruz, işaret ediyoruz. Diyor ki ilim ehli, cumhur bu konuyla ilgili. Üçüncü olarak diyor, son teşehhüt de ne yapar diyor? İlk teşehhütten ayrıldığı nokta vardır. O da diyor ki elin durumu aynıdır ama nedir? Oturuş şekli farklıdır. Son teşehhütte oturuş şekli ne arkadaşlar?
Evet.
Teverrük oturuşu. Yani sol kalçamızın üzerine oturuyoruz. Sol ayağımızı sağ ayağımızın altından yan tarafa, sağ yan tarafımıza doğru ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Bu oturuşa ne diyoruz? Evet. Teverrük oturuşu. Bu oturuşta diyor ilk teşehhütten ellerin durumu aynıdır ama oturuş şekli nedir? Birbirinden farklıdır diyorlar. Bu konuyla ilgili zikretmemiz gereken başka bir husus, başka bir mesele daha var arkadaşlar. Parmağımızla işaret ettik. İlim ehli bu işaretten sonra bu parmak hareket ettirilir mi? Yoksa hareket ettirilmez mi? Ne yapmışlar? Bu konuda da ihtilaf ettiklerini görüyoruz. Bu konuyla ilgili dönüp baktığımız zaman Hanefiler diyorlar ki bu parmağın işaretinden de bahsediyorlar. Hareket edilip ettirilmeyeceğinden de bahsediyorlar. Diyorlar ki bu parmak La ilahe illallah derken işaret edilir. Geri kalan zamanda ne yapılır? Normal halde koyulur. Çünkü diyorlar La ilahe illallah ibaresinde işaret edilmesi gereken hususlar vardır. La ilahe dediğiniz zaman Allah Azze ve Celle'yi ne yapmış oluyorsunuz? La ilahe dediğiniz zaman diğer noksan sıfatlardan, kendisine ilahlık vasfı verilmiş ilahlardan arındırıyorsunuz. İllallah dediğiniz zaman bir tek Allah Azze ve Celle'nin ilah olduğunu ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. O yüzden burada tevhid olduğu için ne yapılır diyorlar? İşaret edilir. Onun dışında işaret etmeye gerek yoktur. Ve bu işaret esnasında da parmağın veyahut da teşehhütte parmak durduğu zaman sallama, hareket ettirme gibi böyle bir vasıf olmadığını ne yapıyorlar? Aktarıyorlar. Malikiler diyorlar ki teşehhüdün başından sonuna kadar parmakla işaret edilir ve aynı zamanda ne yapılır parmak? Sallanır, hareket ettirilir. Burada da Vail bin Hucur radıyallahu anh'unun bize aktardığı o rivayeti getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle gördüm diyor. İki parmağını kapamıştı. Serçe ve yüzük parmağını avucun içine doğru kapadı. Daha sonradan orta parmağı ile baş parmağı ile halka yaptı. Sonra diyor diğer parmağı ile de ne yaptı? İşaret etti. Yani işaret parmağı ile. Ve ra'aytuhu yuharrikuha yed'u biha. Ve onu diyor hareket ettirirken gördüm. Ne zaman? Yed'u biha. Dua ettiği esnada onu ne yapıyordu? Hareket ettiriyordu. Bu rivayeti ne yapıyor? Burada getirerek İmam Malik diyor ki başından sonuna kadar ne yapılır? Parmak hareket ettirilir. Şafiler ise diyor ki sadece illallah dediğin zaman ne yaparsın diyor? Parmağınla işaret edersin. Onu kaldırırsın. Ama diyor hareket ettirmezsin. Niye? Çünkü illallah dediğin zaman yalnızca Allah Azze ve Celle'nin ilahlığına delalet eder. O zaman diyor ki bu işaret edilmeye layık olan nedir yer? Burasıdır. Hanbelilere bakıyoruz. Onlar da diyorlar ki Allah Azze ve Celle'nin lafzı geçen, Allah lafzı geçen yerlerde kaldırılır. Diğer yerlerde kaldırılmaz ve parmakta hareket ettirilmez diyor. Yani baktığınız zaman hadislerle ilgili bir önceki konuda aktardığımız gibi neler var arkadaşlar? Farklı içtihatlar var. Farklı içtihatlar var. Neden? Çünkü bazen bakıyorsunuz bu hadisi diğer taraf zayıflıyor. Veyahut da bakıyorsunuz hadislerde genel açık bir lafızlarla gelmiyor. Hani net ibareler değil. Bu tarafa da ne yapılıyor? Yorumlanabiliyor. Bu tarafa da yorumlanabiliyor. O yüzden yine buraya dönüp baktığımız zaman ilim ehlinden bu iki durumu şu şekliyle cem edenler olmuş. Diyorlar ki eğer parmak hareket ettirilmesiyle alakalı. Diyorlar ki mutlak olarak parmağın hareket ettirileceği ne yapmıyor? Gelmiyor. Biraz önce Vail bin Hucur radıyallahu anh'un hadisini zikrettik. İmam Malik'in görüşü de buydu. Ne diyor? Parmağını hareket ettirirken gördüm. Ne zaman? Dua ettiği esnada. O zaman diyorlar ki dua ettiğin esnada parmak hareket ettirilir. Yani kaldırılır. Buradaki hareketten kasıt da bazı ilim ehli diyor ki sürekli baştan sona kadar böyle yukarı aşağı yukarı aşağı hareket ettirmek değil. Dua olan kısımda mesela tahiyyata başladın. Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu esselamu aleyke. Burada ne var? Peygamber'e bir dua var. O esnada ne yaparsın? Kaldırırsın. Devam edersin. İşte Allahümme salli ala Muhammedin. Salli ala Muhammedin derken ne yaparsın? Kaldırırsın. Dua olan yerlerde kaldırırsın. Dua olmayan yerlerde yani hareket ettirirsin. Dua olmayan yerlerde de ne yaparsın? Hareket ettirmezsin. Yani hareket ettirmeyi gören ilim ehli de bu iki hadisi ne yapıyorlar? Bu şekliyle cem ediyorlar. Dua ettiğin, dua lafzının geçtiği yerlerde hareket ettirilir. Dua lafzının geçmediği yerlerde ne yapılır? Sabit tutulur. Çünkü Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'unun hadisine dönüp baktığımız zaman eliyle bu işareti yapar. Sonra ne diyor? فَاَشَارَ بِاسْبِعِهِ السَّبَّابَ İşaret parmağıyla işaret ederdi. Yani işaret ettiği varit. Ama hareket ettirdiğiyle ilgili açık mutlak bir şey var mı? Yok, dua ettiği esnada diyor. O zaman dua kısmına dönüyorsun. Neresi dua? Neresi dua değil? Değil mi? İlim ehlinin görüşlerinin farklılığı da nereden kaynaklanıyor arkadaşlar? Buradan kaynaklanıyor. Ama diyoruz ki sağ eli halka yapıp veyahut da biraz önce bahsettiğimiz şekillerde tutup işaret parmağıyla işaret etmek sünnet. Açık lafızlara dönüp baktığımız zaman Müslim'de gelen diğer rivayetlere açık bir şekliyle ne yapıyoruz bunu? Görebiliyoruz. Ama hareket ettirilmesiyle alakalı ilim ehlinin neyi var arkadaşlar? Farklı farklı görüşleri olduğunu görüyoruz. O yüzden biraz önceki konuda söylediğimiz aynı sözleri burada ne yapıyoruz? Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bunlar bizim aramızda fitneye sebep olabilecek meseleler değil. O yüzden birini gördüğünüz zaman parmağıyla işaret ediyor, onu hareket ettiriyor. Dayandığı bir delil, bir kaynak, bunu söyleyen ehli sünnetin alimleri var. Diğer tarafı sadece sabit tutarken görebilirsiniz. Aynı şekilde onların da kendilerini bu görüşünü dayandırdığı, bu görüşü aldıkları neyleri var diyoruz? Alimleri olduğunu söylüyoruz. Yani el emru vasi'a. Bu durumlar ne? Sadrımızın, göğsümüzün geniş tutmamız gereken, aramızda fitneye sebebiyet vermememiz gereken hususlar, mevzular diyoruz. Yine burada bir fayda olarak şunu söyleyebiliriz. Bu işaret parmağı iki şekliyle isimlendiriliyor dilde. Birisi es-sebbaha. Es-sebbaha tesbih. Allah'a tesbih ederken kullandığımız için es-sebbaha denilmiş. Bir de rivayette de geçen es-sebbabe. Bu da ilim ehli bunu sebbabe olarak isimlendirilmesinin sebebi diyor. Eğer karşınızda bir ayıp işleyen, bir hata eden bir adam olduğu zaman ona kızarken, elinizde işaret yaparken hangi parmağı kullanırsınız?
İşaret parmağını,
değil mi? Hani ben sana göstereceğim derken hangi parmağı kullanıyorsun? Yani ona söverken diyorlar aslında. Sövmeden geliyor. Ona söverken bir insanı mesela kavga ederken şöyle görün, etrafınızda bir deneyin. Söverken hangi parmağını kullanıyor? İşaret parmağını göstererek hani ben sana göstereceğim diyor, değil mi? O yüzden diyorlar ki bu parmağı ne demiş? Ne denmiş? Sebbabe. Yani karşındaki o insana söverken bu parmağı, bu işaret parmağını kullandığın için bu isimle isimlendirildiğini ilim ehli aktarıyor. Yine burada bu parmakla işaret edilmesinin diğer görüşleri de alırsak onun hareket ettirilmesi ile ilgili, hikmeti ile ilgili ilim ehli diyor ki itikatta, kalpte Allah Azze ve Celle'nin hak ilah olduğuna, ondan başka ibadet edilecek hiçbir ilahın bulunmadığına itikaden bunu inanmak ve teşehhüdde yapılan duada da kelime-i tevhidi söylemek sözlü olarak, yani itikatta inandığını diline vuruyorsun, sözlü bir şekilde söylemek. Bu aynı zamanda diyorlar ki burada parmağın da buna neyi vardır? Fiili olarak iştirakı vardır. Yani kalpteki inanç, dildeki söz ve parmaktaki bu hareket ile bu üç aslında inanılan aynı şey, kalpteki tezahuru, dildeki yansıması ve azalardaki yansımasının hepsinin bir araya geldiğini burada ilim ehlinin aktardığını görüyoruz. Ve yine son olarak fayda olarak şunu söyleyebiliriz. Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde yine Abdullah İbn Ömer'den gelen bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve aşara bi isbi'ihi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmağıyla işaret ederdi. Diyor ki kal lehiye eşeddu ale şeytan min el hadid. Diyor ki bu şeytana demirle vurulmasından ne yapar? Daha şiddetli gelir. Yani bu hareket şeytanın namazda yapılan bu sünnet şeytanın hoşlanmadığı, değil mi? Kendisine zor gelen, şiddetli gelen, hatta demirle kendisine vurulmasından daha şiddetli gelen bir amel olduğunu ne yapıyor? Bu rivayette de görmüş oluyoruz. Yani bu sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı, bizim de onun sünnetine ittiba etmek istiyor isek, bu ecre muvaffak olmak istiyor isek, kazanmak istiyor isek uygulayabileceğimiz bir sünnet. Ama dediğimiz gibi anlaşılmasında ilim ehlinin farklı farklı görüşleri olduğunu aktardık. Yani parmağın sabit tutulması, hareket ettirilmesi. Kişi burada ne yapar? Delillere bakarak, ilim ehlinin görüşlerine bakarak tercih ettiği şey ile amel edebilir. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.